Merhaba, ben Erdo Özdağ.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Mobility'nin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde çok fazla konumuz var ve zaman kaybetmeden direkt haberlerimize başlayalım. Ender, ilk konumuz Apple ile ilgili olacak. Samsung'da Apple cephesindeki tartışmalar, davalar zaten birkaç yıldır gündemi tutmakta. Hadi şunu söyleyelim, Samsung Apple'dan çok para kazandı. Kaymağını çok yedi, ancak iki firma arasında özellikle ürünlerin satışıyla ilgili Samsung tarafındaki popülerleşmeye bağlı olarak bir ticari anlaşmazlık ortaya çıkmıştı. Daha doğrusu bir mahkeme bazında bir anlaşmazlık ortaya çıkmıştı. Samsung Apple, Apple da Samsung'u suçluyordu. Sen bizim ürünlerimizi kopyaladın, hayır sen bizim ürünlerimizi kopyaladın tarzında. Geçtiğimiz aylarda Amerika ve Almanya'daki davaları Samsung kaybetmişti. Apple lehine sonuçlar çıkmıştı. Ancak İngiltere'de açılan davayı Samsung kazandı. İngiltere Apple'ın aleyhine bir olumsuz karar verdi Temmuz ayında. Ve daha sonrasında da Apple'ın Samsung'un özür dilemesini istedi. Bu özür dilemenin sonucu olarak geçtiğimiz hafta Apple bir bülten yayınladı. Ancak bu bülten de çok tatmin edici olmadı. Anladığımız kadarıyla Apple, daha doğrusu Apple'ın avukatları çok ciddi efor sarf etmişler o metni o şekilde yayınlayabilmek adına. Çünkü özrün öğüsü olmayacak şekilde bir metin vardı ortada. Daha sonra ikinci bir metin de yayınlandı. Şu anda zaten Apple'ın İngiltere sayfasına giren kullanıcılar iPad kısmında bu özür metnini bulabilirler. Bakıldığında hani Samsung adına önemli bir gelişme olarak kabul edilebilir. Çünkü özellikle Amerika'daki sonuç Samsung'a büyük yara indirmişti. Çünkü ciddi meblağda bir nasıl diyelim, para ödemesi istendi. Bir tazminat ödemesi de istenmiş Samsung'dan. Ancak bu durum Samsung'un biraz daha elini güçlendirecek gibi görünüyor bu karşılıklı davalar nezdinde.
Herde şimdi bu patent ve birbirlerine karşı açılan davalara baktığımızda son dönemde iki taraf arasındaki rekabetin kızışmaya başlamasıyla beraber rekabetin de bu patent davalarında arttığını görüyoruz. Bunun sebebi tabii ki ticari kaygılar. Şimdi Apple'ın Samsung'a açtığı davalara baktığımızda genelde daha çok tasarım odaklı ürünleri tasarımlarıyla konusunda çeşitli patent davaları açtığını görüyoruz. Samsung tarafında ise daha çok teknoloji, altyapı konusundaki davalar açmıştı. Şimdi İngiltere'deki durumu biliyoruz. Sonuçlandı şu anda. Apple Samsung'dan özür diledi. Yani özür dilemedi ama özür dilemesi gerekiyordu. İşte lafı evirdiler, çevirdiler. Hani özüre benzetmeye çalıştılar. Bunun dışında da ayrıca not düştüler ki hani İngiltere'deki mahkemenin verdiği kararın dışında Almanya'da da ve Amerika'da da mahkemelerin farklı kararlar verdiğinde altında not düştüler. Şimdi ortada böyle bir farklılık oluştu. Şimdi bir ülkede A derken diğer ülkede B diyorlar. Şimdi hangisi doğru, hangisi şey? Tabii ki hani bunu açıklamak çok da kolay değil. Şimdi duruma baktığımızda zaten Apple'ın hani Amerika kökenli bir firma olduğu için burada daha çok korunduğunu, ülke tarafından, hükümet tarafından korunduğunu düşünmek yanlış olmaz. Keza benzer bir şeyi Güney Kore'de Samsung için de söyleyebiliriz. Samsung'un ve LG'nin hatta birçok firmanın biliyorsun Güney Kore hükümetinden çok ciddi destekleri oluyordu. Bunun hani mahkeme ve adalet tarafında da olacağını düşünmek yanlış olmaz. Şimdi sonuç ortada. Hani bakalım ne olacak bu sonraki süreçte. Yine ilerideki benzer davalarda benzer sonuçlar görecek miyiz? Ama ben bu patent kavgalarını, davalarını biraz da yersiz bulmaya başladım. Çünkü her şeyin patentini almaya başladılar artık. Hani bu biraz daha keskin sınırlarla çizilip ondan sonra patentler verirse bence her taraf için sonunda daha iyi olacak.
Esasında Amerika'da bugünlerde bir seçim oldu. Amerika yeni başkanını seçti. Daha doğrusu eski başkan 4 yıl daha başta kalacak olama. Başkanların, teknoloji dünyası başkanların teknoloji politikalarını da masaya yatırmışlardı. Burada Amerikalı bazı yetkililer aslında Amerika'daki patent yasalarının Amerikalı şirketleri koruma nezdinde ya da var olan teknolojilerin kopyalanmaması nezdinde önemli avantajlar ya da önemli bir üst çatı oluşturduğunu dile getirmişlerdi. Ancak görünen o ki uluslararası patent davaları açısından ya da uluslararası patentlerin geçerliği anlamında bir takım boşluklar, sıkıntılar var. Çünkü artık neredeyse her firma birbirine patent davası açar oldu. Bunların düzenlenmesi lazım. İngiltere Mahkemesi de Apple ile ilgili verdiği kararda Samsung'un davaları konu olan hiçbir ürününde Apple ürünlerini kopyalamadığı tarzına bir metni geçmesi de bir ifadeye geçmesini istemişlerdi. Bunu aslında geçtiler zaten. Hatta Apple açıklamasında kararın tam metnine ulaşabilecekleri bir linki de paylaşmış durumda. Ben burada şunu söyleyebilirim. Özellikle bu patent davaları geçtiğimiz yıl büyük yankı uyandırmış. Çünkü biz geçtiğimiz yıl IFA fuarına gittiğimizde ilk gün ben Samsung fuarının standına gittim. Galaxy Tab 7.7'nin tanıtımı vardı. Ancak ikinci gün gittiğimde Galaxy Tab 7.7 ile ilgili tüm broşürlerin üzerine siyah bir çadır yerleştirmişlerdi. Siyah bir çarşaf yerleştirmişlerdi. Hani bu da tabii Apple'ın Almanya'da yaptığı davanın bir sonucu olarak yansımıştı bizlere. Yani umarız bu davalar sonuçlanır ve teknoloji firmaları davalardan çok teknolojileriyle yarışma durumuna girerler. Ama burada ilginç olan detay ise Samsung'un avukatlarından Henry Kerry'nin İngiltere mahkemelerinin Almanya'dan ve Amerika'dan çok farklı bir kulvarda olduğunu, aslında daha adalet yanlısı bir kulvarda olduğunu ifade eden, Amerika ve Almanya'dakilerin ise daha Apple eğilimli bir çizgi, bir politika takip ettiklerini dile sürüyor. Tabii bu Samsung avukatının iddiası. Hani ülkelerin adalet sistemlerini bu şekilde eleştirmek aslında doğru değil. Çünkü yarın öbür gün aynı mahkeme ya da aynı adalet sistemine siz de ihtiyaç duyabilirsiniz. Evet. Ancak yine de bizim buradaki görüşümüz iki firmanın da bir an önce bu olaylardan sıyrılıp teknolojilerini yarıştırması yönünde olacaktır. Çünkü gelinen nokta itibariyle Samsung da ciddi para kaybedebilir. Evet. Şu ana kadar Apple'ın tüm işlemcilerini Samsung ya üretiyordu ya da hem tasarlayıp hem üretiyordu. Ancak bundan sonra özellikle önümüzdeki yıl için TSMC denen firmayla işbirliğine gitmeleri de söz konusu olacak gibi görünüyor. İkinci haberimiz HTC cephesinden olacak. HTC'nin çok popüler Android telefonu One X yenilenmek üzere. One X Plus 1-2 hafta içerisinde muhtemelen 10-15 güne kadar ülkemizde de piyasaya çıkmış olacak. Yani bu noktada belki One X sahipleri üzülecektir. Çünkü belki yakın zamanda One X sahibi olan izleyicilerimiz olabilir. Ancak One X Plus çok yakında artık eli kulağına diyelim Türkiye'ye gelecek. Biz hemen fiyat bilgisini verelim. Resmi olmamakla birlikte bizim çok kuvvetli kaynaklardan aldığımız bilgi cihazın resmi satış kanalları üzerinden 1999 liralık bir etiket fiyatıyla çıkacağı yönünde. Tabi fırsat sitelerinden ya da çeşitli kaynaklardan bu cihazı daha ucuza da almak mümkün olacak gibi görünüyor. Kuşkusuz burada en büyük güncelleme telefonun işlemci ve pil kısmında yapılan güncelleme. İşlemci olarak yine Tegra 3 var ancak 1.7 GHz'e yükseltilmiş bir işlemci bu. Grafik biriminin hızı da 520 MHz'e çıkmış. Daha da önemlisi Tegra 3'ün en büyük handikaplarından birisi olan pil tarafında da pilin artık 2100 mAh seviyesine yükseltildiğini görüyoruz ki burada soru işareti şu olabilir. Artan frekans artan pil avantajını olumsuzluğa çevirebilir mi?
Evet herhalde biz Tegra 3'ün yeni versiyonu olan Tegra 3 Plus olarak 28 nanometre üretimli bir işlemci düşünüyorduk. Ve One X duyurulduğunda da herkes bu şekilde bir heyecanlanmıştı. Hatta yeni Tegra 3 Plus'ın da bu noktada 40 nanometre ile üreteceği çok da eski bir bilgi değil. Yeni çıktı ve herkese şaşırttı açıkçası. 1.7 GHz burada şey tabi 4 çekirdeğin bir anda değil tek çekirdeğin maksimum çıkabileceği frekans olarak not belirtmekte fayda var. Grafik birimini de hızlandırmışlar. Şimdi 2100 mAh artan pil bu çeşitli saat frekansının yükselmesiyle beraber ne derece uzatacak telefonun kullanım süresini pek bilmiyoruz ama konuşma süresini olumlu etkileyeceği kesin çünkü konuşma süresinde zaten işlemcinin çok üzerinde büyük olduğunu söyleyemeyiz. Zaten ekran da kapalı bu noktada.
Kompanyin Core denen Shadow Core. Yani düşük güç kütüğünü çekerek zaten o durumlarda devreye giriyor.
Bu durumu düşünürsek konuşma süreleri muhakkak uzayacaktır ama telefonun açık kalma veya kullanıcının direkt olarak interaktif bir şekilde telefonu kullandığı süre pek de değişecek gibi gelmiyor bana. Açıkçası bir de ısınma gibi bir sorunu var Tegra için. Ve Tegra 3 telefonlarda işlemci telefon üst tarafında olduğu zaman bu şekilde suratınızda tuttuğunuzda konuşmaya çalıştığınızda özellikle bir 10-15 dakika oynadıktan sonra telefonun sıcaklığı sizleri ciddi anlamda rahatsız edebiliyor. Bu Optimus'ta da böyle, One X'te de böyle, One X Plus'ta da büyük ihtimalle böyle olacak. Çünkü tasarım anlamında biliyorsun herhangi bir farklılık yok.
Tabii bu noktada One X kullanıcıları biliyordur. Yani Tegra 3'ün bir olumsuzluğu olarak One X yük altında ısınan bir telefon. Aynı LG Optimus 4X LG'de olduğu gibi. 4 çekirdekli aslında tüm telefonlar ısınıyor ancak burada üretim tarafındaki bir 40 nanometrenin getirdiği bir olumsuz yansıma olarak Tegra 3 tabanlı telefonlar daha çok ısınmakta şu anda. 1.7 GHz'in artırılan frekansı düşündüğümüzde tam yük altında One X Plus'ın aslında One X'e göre en azından kağıt üzerinde daha fazla ısınacağı yorumlamasını yapabiliriz. Ancak belki arka planda ufak birkaç optimizasyonla burada bir avantaj sağlanmış olabilir. Bununla birlikte kamera ve ses tarafında da bir takım güncellemeler var. Örneğin ön kamerayı 1.3 megapikselden 1.6 megapikseli yükseltmişler ki yani burada HTC'nin Windows Phone 8X tabanlı telefonundan da bir takım esinlenmeler olduğunu söyleyebiliriz. Arka kamera performansının geliştirildiği de söyleniyor. Ve Beats Audio özelliğinde yine donanım üzerine yerleştirildiği de yine One X ile ilgili yapılan, One X Plus ile ilgili yapılan açıklamalar arasında tabii hani 1999 liralık fiyatı düşündüğümüzde ne kadar başarılı olacağını onu bekleyip göreceğiz. Çünkü Galaxy S3 fiyatı düşmüş durumda. Galaxy Note 2 resmi kanallarda 1800 liranın altında fiyatlarla bulunabiliyor ki Android'in özellikle üst segmentinde rekabet kızışmış durumda. Yani bekleyip göreceğiz. Ancak 1999 lira biraz hani şartları zorlayan. HTC'yi de telefon satmamaya zorlayabilecek bir fiyat. Umarız bu fiyat zamanla düşer ya da çeşitli kanallarda daha ucuz da bu telefonu bulma, satın alma şansı yakalar kullanıcılar diyelim. Üçüncü haberimiz tablet dünyasından olsun. Şimdi Windows 8 ile beraber Microsoft zaten kendi tabletinde piyasaya sürdü Surface adını verdi ya da Surface diyelim. Burada farklı ifadeler var. Değişik şekillerde tanımlanabiliyor bu tablet bilgisayar. Sürpriz haberi ise şu oldu. Daha Windows 8'in lansmanı üzerinden haftalar geçmemişken Microsoft'un oyun odaklı bir tablet geliştirmeye başladığı iddia edildi. Hatta artık iddia da değil bu. Neredeyse kesin gözüyle bakılıyor bu duruma. Microsoft'un Seattle'daki genel merkezinde Xbox ayrılmış kısımlarda pek çok girişin çok sayıda çalışanın yasaklandığı sadece üst seviyedeki bir takım yöneticilerin bu alana girebildiği. Bunun nedeni olarak da yeni tabletin test edildiği dile getirilmekte. İsminin de Xbox Surface olacağı söyleniyor. Yani bakıldığında çok özel bir donanımla çıkacağı da yine öne atılan iddialar arasında.
Şimdi mobil bir cihaz olduğunu düşünürsek büyük ihtimalle ARM tabanlı bir cihaz olacak ama şu anda belli başlı bir ARM tabanlı cihaz değil de biraz daha özelleştirilmiş bir Yonga da karşımıza çıkabilir. Aynı Sony'nin PS Vita'da yaptığı gibi. Oldukça güçlü olacaktır büyük ihtimalle. Şimdi bir gaming tablet biraz daha önceki firmaların denediği bir şey oldu ama çoğu aynı yerde başarısız kaldı. Kontrolcü kısmı çünkü touchscreen her ne kadar bazı işleri çok kolaylaştırsa da bazı işleri de imkansız imkansıza yakın derecede zorlaştırıyordu bazı oyunları oynamakta. Şimdi bakalım Microsoft bu konuda tasarıma çerçeveye dahili bir kontrolcü sistemi gerçekleştirecek veya aksesuar kanalında tableti daha zenginleştirip daha popüler bir ürün haline getirecek bilmiyoruz. Bunun dışında yine Xbox ismi büyük ihtimalle olacaktır çünkü Xbox artık güzel bir marka haline geldi. Herkes tarafından biliniyor. Xbox'taki mesajlaşma servisleri gibi çeşitli servisleri de bu tablette de mesela. Çeşitli bu tarz multimedya içerikleri de bu tablette görebileceğiz büyük ihtimalle.
Tabii büyük ihtimalle özelleştirilmiş bir donanımla gelecek. Yani piyasada başka herhangi bir tablette olmayan bir işlemci grafik kombinasyonuna sahip büyük olabilir. Evet. Bu noktada Sony'de benzer bir şey yaptı diyebiliriz. PS Vita'da, PlayStation Vita'da yaygın olarak kullanılmayan bir 4 çekirdekli işlemciyle, ARM tabanlı işlemciyle yani 4 çekirdekli bir Power VR grafik birimine yer vermişlerdi. Yani şu anda hani Apple tarafında da benzer tasarımlar mevcut ancak çıktığı dönem için kendi alanında ilkti. Evet. Ve oyun cihazları açısından da hala ilk olmayı sürdürüyor. Bu açıdan bakıldığında Xbox tabanlı bir tablet bilgisayarda muhtemelen böyle olabilir. Hani cihazın üzerinde oyun odaklı kontrolcüler olur mu bilmiyorum ama mutlaka harici kontrolcüler satacaklardır. Çünkü burada hani hatırlayanlar olur, Razer'ın Fion adını verdiği bir oyun odaklı tablet bilgisayarı var zaten Intel tabanlı ve Windows işletim sistemini kullanan. Onda da benzer bir şekilde sağ ve sola yerleştirilmiş çeşitli oyun kontrolcüleri olduğunu biliyoruz. Yani Xbox'ın, özellikle Xbox 360'ın kendi kontrolcüsünde ne kadar başarılı olduğunu dikkate alırsak eğer, muhtemelen orada özelleştirilmiş bir kontrolcü, tabletle oyunlu bir kontrolcüyü de görme şansımız olabilir. Ancak tabii ne olacağını bilmiyoruz.
Şu an erken.
Microsoft'un kendi telefonunu geliştirdiği iddia ediliyor. Şirketin de zaten yönetim seviyesinde cihaz üreticisi olalım mı olmayalım mı ikilemine düştüğü ve bu tartışmaların sürdüğünü de biliyoruz zaten. Bekleyip göreceğiz ancak Microsoft da büyük ihtimalle Apple yolundan gidiyor. Yani donanım da üreten bir firma haline gelecek gibi görünmekte. Xbox Surface'dan sonraki haberimiz Android tarafındaki çok popüler cihazlardan birisiyle ilgili olacak. Nexus 4 ile Google kendi markasını taşıyan Nexus 4'ü zaten duyurdu ve bugünlerde Amerika'da yaygın olarak satışa çıkmış olacak bu cihaz. Sahip olduğu donanım ve Android 4 işletim sistemiyle akıllı telefon seven pek çok kullanıcının hayallerini süsleyen bir telefon haline aldı bu cihaz ve işin ilginç yanı Amerika'da Google Play Store üzerinden de çok kabul yani çok agresif bir fiyatla çıktığını söyleyebiliriz. En yüksek versiyon için 16 GB'lık versiyon 349 liralık bir fiyattan bahsedebiliriz burada. İşin daha da ilginç yanı ise telefon üreten LG bu telefonu Google'un belirlediği fiyatın 2 katı kadar daha yüksek bir fiyatla kullanıcılara sunmayı, satmayı planlıyor. Ancak tabii bunu satabilir mi? Orası soru işareti bu fiyatlar.
Evet, LG'nin ne yapmaya çalıştığını anlamak oldukça güç. Hani bakıldığında aslında telefon fiyatı normal ama Google bir taraftan bu telefonu 349 dolar gibi fiyata satarken siz bu telefonu 550-600 euroya Avrupa'da nasıl satacaksınız? Çok enteresan bir durum. LG burada neyi düşünüyor bilmiyorum ama hani 349 dolara bu telefonun satılacağını artık dünyada bilmeyen kalmadı. Google Play Store üzerinden en azından. Ve insanlar bir şekilde tanıdıkları vasıtasıyla veya bir seyahatleri sırasında bu telefonu bu tarz LG'nin tarzında bir kaynaklar yerine bu tarz yerlerden almayı tercih edeceklerdi.
Aslında şunu söyleyebiliriz. Hani burada LG'nin belirlediği fiyat üst seviye Android telefonlar için şu ana kadar hep gördüğümüz fiyatlandırmadır. Hani gerek HTC olsun gerek Samsung olsun zaten üst seviye telefonları genelde hep o benzer fiyat aralığına 500-600 Euro Avrupa için konuşmak gerekirse hep o bantlan piyasaya sunulur. Burada bence asıl tartışılması gereken konu Google'un çok agresif bir fiyatlandırmayla bu cihazı piyasaya sunuyor olması. Hatta Google Nexus programı da bazı üreticiler tarafından eleştirilmeye başlandı bile çünkü hani Google'un kendi geliştirdiği ve yazılım güncellemesi garantisi olan bir telefon varken üst seviye başka bir telefon alınır mı? En azından Amerika için konuşalım. Çünkü resmi olarak daha çok Amerika'da piyasaya çıktı. Evet, Google Galaxy Nexus yaygın olarak kullanıma sunuldu ancak Nexus programının geneline bakacak olursak ya cihazlar hep daha çok Amerika pazarına yönelik cihazlar olmuştur. Ama bu açıdan bakıldığında Google'un buradaki agresif tutumu dikkatlerden kaçmıyor. Hem Nexus 4 olsun hem Nexus 7, Nexus 10 tablet olsun diğer taraftan Chromebook ve Nexus 7'nin fiyatlandırmalarına baktığımızda Google'un donanım tarafında çok iddialı bir fiyatlandırmayla hani diğer üreticilere meydan okuduğunu da söyleyebiliriz diğer taraftan. Bu açıdan bakıldığında LG'nin ben fiyat politikasını çok yadırgamıyorum. Ancak ürettiği telefon dünya devi bir firma tarafından daha önce satılırken o fiyatlarda satmayı da çok fazla hayal etmesin. Çok zor görünüyor. Bu açıdan bakıldığında bence Google'un agresif fiyatlandırmasını tebrik etmek lazım. Çünkü Snapdragon S4 Pro 4 çekirdekli işlemciye sahip 2 GB RAM var. Android 4.2 var. Ve bakıldığında Amerika'da 350 dolar alabileceğiz. Yani iPhone 5'ten 200 dolar daha ucuz. Yine bakıldığında Android tabanlı üst seviye telefonlardan Amerika pazarı için 150 dolar arasında değişen oranda daha ucuz. Yani muhtemelen çok satacak bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz.
Evet, yani zaten Nexus gittikçe fazla satmaya başladı ve insanlar bu güncelleme alamama sıkıntısından sonra daha fazla Nexus'a yönelmeye başladı. Birçok kişi de bu kişilerden biri de benim. Hani standart Android arayüzünde de oldukça keyifli bir şekilde kullanabiliyor. Ben de şu anda açıkçası diğer üreticilerin standart Android üzerine kurdukları arayüzlerin çoğunun telefonu hantallaştırmaktan ve fazla ekstra özellikler katmadığını düşünen kişilerdenim. Bu yüzden Nexus 4 bence ilginç bir çalışma olacak Google için. Hem agresif bir fiyatla ne kadar fazla telefon satabilecek bunu görecekler. Hem de Android'in daha fazla yayılmasına, daha fazla kişiye ulaşmasına da olanak sağlayacaklar.
Tabii bu noktada hani Nexus 4 kuşkusuz LG'nin imajını da tazeleyecek, yenilecek. Çünkü LG yazılım güncellemeleri konusunda mobilitede çok konuştuk zaten. Hep bir sıkıntı olan firmaydı. Umarız Nexus 4 ile birlikte Android tarafına daha fazla yaklaşır ve yazılım güncellemelerini bir an önce güncel telefonların hepsine vererek kullanıcıları da mağduriyetten kurtarmış olur derken aslında LG telefonla devam edelim, başka bir LG telefonla. Şimdi LG'nin zaten biliyoruz akıllı telefonları Optimus markası altına çıkıyor, Android tabanlı telefonları. Bu noktada LG'nin farklı modelleri var. Optimus 4X işte, Optimus V olsun, başka modeller olsun. Ancak LG geçtiğimiz Mobil Dünya Kongresi'nde L serisi altında farklı segmentlerde kullanıcıların daha kolay ulaşabileceği, daha ucuz fiyatlarda satılabilecek bazı telefonlar duyurmuştum. Şimdi onların en üst modeli olan D9'un da yavaş yavaş Avrupa'ya geldiğini görmekteyiz ki fiyatlandırmada 299 Euro'dan başlıyor. Hani ekran boyutu ve donanımı itibariyle baktığımızda 4.7 inç ekran sahip bir cihaz için aslında 300 Euro kağıt üzerinde cezbedici bir fiyat olarak görünüyor diyebiliriz.
Evet, teknik özelliklerine baktığımızda günümüzün orta seviye Android telefonları arasında rahatlıkla yer bulabilecek bir telefon olduğunu görüyoruz. OMAP 4430 işlemciyi, çift çekirdekli Cortex A9 1 GHz'de çalışıyor. Bunun dışında PowerVR'ın SGX540'ı var. Bu biraz eskidi artık. Hatta bayağı bir eskidi ama.
Ama şöyle söyleyeyim, Intel'in 2 GHz'de çalışan yeni nesil mobil işlemcisi dahil hala pek çok platformda güncel, tırnak içerisinde söyleyeyim, güncel grafik birimi diye kullanılmakta aslında.
Evet, aslında 540 oldukça güçlüydü. Çıktığı ilk dönemde birçok grafik çipine açık ara fark atmıştı. Şimdi hala onun ekmeğini yemeye çalışıyorlar ama bir taraftan 543, 544, 550 serisi geldi. Bir taraftan 6 serisi gelecek diyorlar. ARM öbür taraftan Mali ile sıkıştırıyor. 540'ın artık ömrü, miladı doldu.
Yani bu açıdan bakıldığında bence hani Optimus L9 için evet grafik performansı, genel performansı hani kağıt üzerinde en üst seviye Android telefonlarla yarışabilecek düzeyde değil. Ancak zaten orta segment odaklı bir telefon. Burada bence daha dikkat çekici olan telefonun üzerindeki 2150 mAh kapasiteli pil olacaktır. Evet. Çünkü hani az önce OnePlus Plus haberi verdik. OnePlus kullanıcılarından üzülebilir çünkü ikisi büyük bir güncellemeyle pili 1800'lerden 2100 mAh seviyesine çıkar diyorduk. Ancak burada bakıldığında 300 Euro'luk bir telefonda da 2150 mAh'lik bir pilin kullanılabildiğini görüyoruz. Hani bu açıdan bakıldığında da HTC'si umarız yakın zamanda daha yüksek kapasiteli piller kullanır ki G Butterfly adını verdiği 5 inçlik Full HD ekran sahip telefonda bile 2000 mAh seviyesine pil kullanmış bu firma. Ama bakıldığında umarız pil konusunda daha sıkı çalışırlar. Optimus L9 ile ilgili olarak Android 4.04 ile geldiğinde söyleyelim.
Orada da kalır.
Orada da kalır. Umarız kalmaz. 4B güncellemesini alır. Ancak tabii LG ile ilgili olarak da böyle bir yazılım tarafında ilgili sıkıntılar var. Umarız hani bakıldığında hala Optimus 4X HD için 4.1 tarihi yok ortada.
Evet, hani çıkacak mı? O da bile. Yani
sen telefonu uzun süredir kullanıyorsun. Sen daha yakından takip ediyorsun. Hani 4.1 güncellemesi ben şu tarihte olacak diye bir şey duymadım.
Hani 4.03'te şu anda telefon. 4.04 de olmadı. Ve özellikle kamerasıyla konusunda ciddi sıkıntıları olmaya başlıyor. Özellikle telefon kullandıktan sonra bazı dahili hafızasında da sıkıntılar yaşayabiliyorsun. Telefon yavaşlamaya, şişmeye başlıyor. İnşallah yeni bir yazılım güncellemesiyle bunları da giderirler.
Hoş. Henüz HTC tarafında da en azından Türkiye için yayınlanmış örneğin OnePlus X için bir 4.1 güncellemesi yok. Ancak en azından yakın zamanda geleceği söyleniyor. Gerçi Galaxy S3'e de 4.1 güncellemesi çıktı ancak çok fazla sayıda şikayet var. Hani ben de yaptığım denemelerde yakında zaten bir inceleme değineceğiz. Benchmark sonuçlarının, test sonuçlarının arttığını ancak genel kullanımın deneyiminin azaldığını gördüm. Özellikle var olan işletim sisteminin üzerine kurulduğunda belki vibe edip komple silip kurmak lazım. Onu da ayrıca denemek lazım. Zaten biz yapacağımız inceleme de onu anlatacağız. Ancak yine de 4.1 güncellemesini şu anda Samsung vererek bu noktada rakiplerin önüne geçti diyebiliriz. Umarız LG, HTC ve diğer firmalarda 4.1 güncellemesini hızlıca geçer, adapte olurlar. Buradan istersen başka bir haberimize geçelim. Bu haberimiz daha böyle donanım tabanlı olacak. Çünkü bakıldığında şu an mobil tarafta grafik birimlerinin üreticisi olarak en büyük firmanın Imagination olduğunu görmekteyiz. Neredeyse pazarın yarısını domine etmektedir. Ki burada da en büyük pay Apple'a ait. Çünkü Apple tüm ürünlerinde bu firmanın grafik birimlerini kullanmakta. Zaten aynı zamanda bu şirketin de hisse ortağı durumunda. İlginç bir haber oldu ve Imagination firmasının, PowerVR'ları yapan firmanın MIPS'i satın aldığı söylendi. Şimdi MIPS'i şöyle söyleyelim. Kendi mikro işlemci mimarisine sahip evet. Dünyadaki 3-4 firmadan bir tanesi aslında bakıldığında. Ve daha da ilginç yanı ise örneğin ARM tarafında bir 64 bit mimarisine geçişi 2014'te göreceğiz biz. Zaten işlemcilere ait detayları vereceğiz ilerleyen dakikalarda. Ancak MIPS 90'lardan bir 64 bit tasarımına sahip olan bir firma. Fakat ne yazık ki bu firma maalesef kendisini gösteremedi. Hani geçtiğimiz aylarda Android 4 için uyumluluğa sahip mikro işlemci tasarımlarına sahip oldu ve 100 dolar altı tabletlerde bu işlemcilerin kullanılabileceği konuşuldu ancak belki de sadece Çin'de belli cihazlarda kullanılıyor bu işlemciler. Fakat görünen o ki Imagination'ın bu firmayı satın almasıyla birlikte PowerVR'ın yanına bu grafik birimini üreten firmanın kendi tasarladığı işlemcileri de görebiliriz. Ya da en azından bu firmanın sahip olup patentleri Imagination firmasının başka tasarımlarda kullanmasına da tanık olabilirizler.
Evet, şimdi aslında erdi. MIPS çok enteresan bir firma. Uzun zamandır 1985'ten beri işlemci yapıyorlar. Kendi mimarilerine sahipler. Kendi mimarileri de RISC, yani indirgenmiş komut setine türevindeki işlemcileri destekliyor. Bu da aynı zamanda ARM gibi, PowerPC gibi benzer mimarileri kullanıyor demek. Buna baktığımızda senin de dediğin gibi 1990'lardan beri 64 bit desteği var aslında. Hani 64 bit belki son kullanıcılara çok geç ulaştı, 2000'li yıllarda ulaştı ama 64 bit aslında teknoloji anlamında oldukça geride hazırdı. Birçok işlemci tarafında özel tasarımlarda kullanılmaktaydı. Şimdi satın aldı konusu da biraz aslında tam havada kalıyor. Aslında operasyon yönetim bölümünü satın aldılar 60 milyon dolar gibi bir fiyata. Bir de çeşitli 80'e yakın patentlerini satın almışlar. Hı hı. Bunun dışında MIPS'in elinde çok daha önemli ve daha fazla kişinin ihtiyacına yarayacak önemli patentler de var. Bunlar da zaten içerisinde Motorola'nın, Intel'in, IBM'in olduğu özel büyük bir konsorsiyuma kullanma hakkı verdiler. Açtılar bu patentleri. Tabii kendileri de hala aynı şekilde bu patentleri kullanmaya devam edecekler. Hani MIPS tam ortadan kalkmış değil. Zaten MIPS'e baktığımızda aslında PlayStation 2'de, PSP'de ve şu anda Blu-ray oynatıcılarda, çeşitli medya oynatıcılarda, farklı alanlarda kullanılan birçok işlemcisi var ve Haziran'dan 2011 Haziran'a kıyaslanan bir senelik bölümde de 700 milyona yakın MIPS işlemci de satılmış aslında.
Tabii bu noktada şunu söyleyelim. Bu şirketin sahibi olduğu 580 patentin 492'sini içerisinde bakıyorum isimleri. HP, Motorola, Intel, IBM ve Oracle gibi firmaların olduğu bir konsorsiyuma devredilmiş durumda. Daha da ilginç olan ise bu konsorsiyumu ARM'ın öncülük etmesi. Yani bu noktada ilerleyen dönemlerde ARM tarafında farklı tasarımları da görme şansımız olabilir. Bunu bekleyip göreceğiz ancak Imagination firmasının yükselişi devam ediyor. Yani bu şirket ilerleyen dönemlerde çok büyük firmaların satın alma tarafındaki ilgi odağı da olabilir. Çünkü tasarlıkla grafik birimleri, hani bugün yine bunda değineceğiz aslında ama iPad 4'teki 554 grafik biriminin ortaya koyduğu performans ortada. 2013'te PowerVR 6 serisi gelecek. Yani büyük ihtimalle bu şirket ilerleyen dönemlerde başta Apple ve Intel olmak üzere bir sürü firmanın yakın takibi altında olacaktır diyelim.
Burada son bir nokta ekleyelim. Hani şu anda ARM işlemci firması, hani işlemci firması grafik işinden ne anlar gibi bir ön yargı oluşabilir ama çıkardıkları Mali ile oldukça iyi iş çıkardılar. Hani öbür tarafa baktığımızda Imagination'da grafik bir işlem birimi üreten bir firma. Bunlar nasıl işlemci yapacaklar derseniz, hani aslında bu konuda da başarılı olmamaları için hiçbir sebep de yok.
Evet, bu haberimizle birlikte tekrar HTC'ye geri dönelim. HTC tarafında One ailesine yeni bir model daha katıldı. One SV adı verilen bir model. Yani zaten HTC bundan sonra ürün gamının önemli bir kısmını One serisi altında konumlandıracağını zaten Şubat ayında açıklamıştım. One SV daha böyle orta segment hedef alan bir telefon olarak gösterilebilir. Çünkü 4.3 inç büyüklüğünde WXGA ekrana sahip olduğunu görmekteyiz. Yani bakıldığı zaman PPI değeri 217 seviyesinde kalmakta. Yani bu açıdan bakıldığında yüksek çözünürlüklü bir ekrana sahip olmadığını görmekteyiz. 1.2 GHz hızında çalışan Qualcomm Snapdragon S4 tabanlı bir işlemcisi var. Aslında işlemci ve grafik birimi tarafında bugün Tegra 3 tabanlı pek çok telefondan belli başlı uygulamalara daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan bakıldığında telefon orta segment odaklı olsa bile artık üst seviyeden biraz altı inmeye başlayan bazı Android tarafının iddialı modelleriyle mücadele edebilecek bir telefon olarak da gösterilebilir.
Evet, özellikle yine Tegra'dan konuşacağız ama Tegra artık üst seviyeden kopmuş durumda. Hani orta üst segment adında nitelendirebileceğimiz bir segmente kendi kendine tek başlarına düştüler şu anda. Bir taraftan S4'ün çift çekirdekli versiyonları da bu segmenti en azından şu anda oldukça zorluyorlar. Yani orta segmentte Android telefonların artması güzel çünkü kullanıcılara daha fazla seçenek imkanı sunulmuş olacak. Çünkü herkesin üst seviye telefon alma imkanı yok. Ve ben yakın bir zamanda açıkçası orta segmentteki fiyatların da oldukça düşeceğini düşünüyorum. Hani Google bugün Nexus 4'ü 299 dolara 8 GB için konuşacak satabiliyorsa hani 199 dolara, 149 dolara da belki çift çekirdekli S4'lü işte cep telefonlarını, Android tabanlı akıllı cihazları görebileceğiz.
Evet, bu telefonun üzerinde yani One SV modelinin üzerinde 5 megapiksel çözünürlüğünde arka aydınlatmalı bir kamera var. Genel performans muhtemelen orta ayarda bir sonuç verecektir kullanıcılara. 8 GB'lık bir depolama alanına sahip olduğunu görüyoruz. Yine 1 GB RAM var telefonun üzerinde. Akıllı tam böyle orta segmentte yer alacak. İdeal, tek yerde kullanıma yatkın 4.3 inç olması itibariyle bir telefon olarak söylenilebilir. İlk olarak uzak doğu ülkelerine çıkacak ama muhtemelen Avrupa'ya da gelecektir diyerek buradan çok uzun süredir konuşmadığımız bir firmaya Sony'ye geçelim. Sony tek başına telefon üretimine başladıktan sonra aslında dikkat çekici telefonlar ortaya koydu. Hatta bugünlerde Yuan adını verdiği modeli de HD ekrana sahip olan modeli de James Bond'un yeni filmi Skyfall ile birlikte tekrar gündeme geldi. Hani bu James Bond bu telefonu kullanıyor diye ben telefon almam. Başkaları da alırım bilmem ama İstanbul'da tüm billboardları süslemiş durumdalar bu Xperia Ion'un reklamlarıyla. Ancak Sony tarafından hani bakıldığında üst segmentte böyle One X'i, Galaxy S3'ü zorlayabilecek 4 çekirdekli işlemciye sahip modellerin olmadığını görüyoruz. Aslında One X'i ayrı tutalım. Çünkü Snapdragon S4 tabanlı telefonlar, S3 Tegra 3 tabanlı bazı telefonları bazı uygulamalarda zorlayabiliyor. Ancak Hani bakıldığında 4 çekirdekli bir telefona Sony'nin sahip olmadığını görüyoruz. Fakat Yuga modeliyle birlikte bu değişecek gibi görünüyor. Hem Snapdragon S4 Pro'ya sahip olması hem de ayrıca daha da önemli olarak 1080p çözünürlüğünde ekrana sahip olmasıyla bu telefon çok dikkat çekici, çok cezbedici bir cihaz olabilir.
Hadi hatırlarsan birkaç mobilite önce sen de Sony'yi biraz eleştirmiştik. Hani donanım işini biraz toparlamaya başladılar ama hala tam anlamında rekabetçi bir donanım sunan bir telefon çıkaramadılar demiştik. Zaten bu telefonların geliştirme süresini düşündüğümüzde hani 6 ay, 1 yıla kadar geriye gidebiliyor. Bu noktada zaten haberleri de takip eden izleyicilerimiz bilecektir. Japonya'da Japon Display adı verilen üretici Full HD panelleri üretmeye başladı. Bu panel üreticileri arasında da Sony var, Toshiba var, Sharp gibi firmaların ortak kurduğu bir panel üretimi. Japon hükümetinden de ciddi anlamda destek alıyorlar. Şimdi panel üretimi zor bir olay. Bu noktada Full HD panelleri bulabilmek daha da zor bir olay. Büyük ihtimalle kendi ürettikleri bu noktada panelleri kullanıp daha rekabetçi bir donanımla 4 çekirdekli S4 Pro ile bu telefonu kullanıcılara sunacaklar.
Tabii özellikle 1080p çözünürlüğe sahip olması bu telefonun daha önemli bir hale gelmesine sebep olabilir. Çünkü hala 1080p yani Full HD çözünürlüğe sahip telefonlar piyasaya yaygın olarak çıkmış değil. HTC'nin yaptığı bir açıklama var Japonya pazarı için. Sharp'ın yaptığı bir takım telefonlar var. Ancak bunlar dünya piyasalarına açılmış telefonlar değil. Bu açıdan bakın önem arz edecektir. Aynı zamanda telefonun üzerinde 2 GB RAM olacağı, 12 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera olacağı ve Android 4.1 ile geleceği söyleniyor. Resmi tanıtım tarihi olarak ise Ocak ayındaki tüketici elektronik fuarı gösterilmekte. Telefonu bekleyip göreceğiz. Ancak Sony'nin 2013 için hedefleri büyük. 50 milyon akıllı telefon satmayı planlıyorlar. Bu plan doğrultusunda da muhtemelen daha iddialı, daha rekabetçi telefonlar da sunabilirler diyelim. Buradan bir başka Sony haberiyle geçelim. Şimdi Sony'nin yeni ürün gamı içerisinde en çok merak edilen telefonlardan birisi de aslında Xperia V'dir. Biz bunu IFA'da test etmiştik. Su geçirmez özelliğe sahip, IP57 sertifikasına sahip olan bir telefon bu. Çıkış aslında bu günlerde olması beklenen bir cihazdı. Ancak maalesef Sony, en azından Sony Fransa'da Twitter'dan yaptığı açıklamayla bu telefonun Avrupa çıkışının Ocak ayına kaldığını, buna neden olarak da Android 4.1 güncellemesinin beklendiğini söyledi ki telefon kompakt yapısı ve şık tasarım itibariyle üstüne üstlük su geçirmez özelliği itibariyle ki su geçirmezliği ayrıca konuşabiliriz. Yine de kendi kulvarında farklı özelliklere sahip ayrılıkçı bir telefon olarak da gösterilebilir.
Evet hani şimdi sadece Android 4.1 ile çıkmasını istediğimiz için hani geciktirdik açıklaması bana biraz yetersiz, tatmin etmeyen bir açıklama olarak geldi. Çünkü biliyorsun Sony'nin su geçirmez tableti de
su geçirdi
de ekranın alt tarafında oluşan ufak bir boşluktan dolayı toplandı ve tekrar bu hata düzeltilerek ondan sonra tekrar satışa sunuldu. Belki o tarz ufak bir yerden bir su kaçağı falan varsa ertelemiş olabilirler. Sonuçta telefonu çıkarırsın. 2 hafta sonra da update çıkarabilirsin. Hani illa o 4.1 ile satılmak zorunda değil bu noktada. Hani telefon hazırsa yani ev depoda tutacağını kullanıcılara sunmak bence bu noktada daha
akıllıca olabilir. Tabii bu noktada olabilir. Arka planlı çeşitli komplo teorileri üretebiliriz. Ancak yapılan resmi açıklama Android 4.1 ile birlikte bu telefonun Ocak ayında piyasaya sürüleceği şeklinde. Üzerine bakıldığında yine Qualcomm karşımıza çıkıyor. 1.5 GHz hızında çalışan Snapdragon S4 işlemcisi. Adreno 225 grafik birimi ve 1750 mAh kapasiteli bir pili var. Yani yine orta segmente yer alacak ve su geçirmezlik özelliğiyle umarım su geçirmez tabletten yola çıkarak söylüyorum bunu. Kendi segmentinde özel bir telefon olacaktır. Çünkü dünya piyasalarında satılan orta segment odaklı hatta üst seviyeyi de dahil edebilir. Su geçirme özellikle bir telefon olmadığını görüyoruz. Tabii bazı özel modeller var ancak bunlar yine daha çıktıkları ülkelerde sınırlı kalan
ve kurumsal
daha çok kurumsal olan telefonlar olarak söylenebilir aslında. Buradan Samsung'a geçelim. Galaxy S3'ün başarısıyla ilgili bir haber olacak bu. Strategy Analytics adı verilen bir araştırma şirketinin yayınladığı bir rakam var. Üçüncü çeyrekle ilgili olarak yani Temmuz-Eylül dönemiyle ilgili olarak söyleyelim biz bunu. En çok satılan akıllı telefon Galaxy S3 olmuş yaklaşık 18 milyon adetle birlikte. Hemen ardından da iPhone 4 ise 16.2 milyona satmış. Bu açıdan bakıldığında hani Galaxy S3'ün satış başarısı yani Samsung'u mutlu etmeye devam edecek gibi görünüyor. Çünkü çok ciddi rakamlardan bahsediyoruz.
Galaxy zaten oturdu artık. İsim olarak oturdu ve Samsung bunun kaymağını da yemeye başladı. En basit örneği Galaxy S3 Mini. Hani Galaxy S3'e yakışmayacak bir donanımla sadece adını kullanarak çok daha düşük bir donanımla piyasaya çıkacak. Satış rakamları belki de beklenenden üstüne çıktı ama Samsung'u da bu konuda tebrik etmek lazım. Bizim ülkemizde bile ki bu tarz elektronik cihazların ülkemizde çok da fazla reklamının yapıldığını yakın zamana kadar göremiyorduk. Bir anda her tarafta Samsung Galaxy S3 fotoğrafları, billboardlarda çeşitli reklamları görmeye başladık. Bunun sonucunda da ki bu çalışma sadece Türkiye'ye has değil, bütün dünya çapında hareketli bir şekilde gerçekleştirildi. Ve kaybını da yediler şu anda. Bu daha da fazla satacaktır. Önümüzdeki belki Galaxy S4 ile beraber bu satış rakamları belki 40 milyon, 50 milyona kadar çıkabilir.
Aslında burada şirketlerin satış rakamlarıyla ilgili olarak biz de bir örnek verebiliriz. Donanım Haber mobil sayfası yani main.donanımhaber.com bugün Türkiye'nin en çok ziyaret edilen mobil teknoloji sayfalarından bir tanesi. Biz de yaptığımız bir araştırma yapalım istedik ve yani hangi telefonlarla kullanıcıların bizim mobil sayfamıza girdiğini inceledik. Bu açıdan bakıldığında son bir aylık rakamlar açısından Galaxy S ailesinin tamamı itibariyle konuşmak gerekirse en çok ziyaret eden ürün gamı olduğunu gördük. Tek başına konuşmak gerekirse de örneğin iPhone'un tüm modelleri ki buna iPhone 5, iPhone 4 ise iPhone 4, iPhone 3GS, 3GS, 3 gibi modelleri katabiliriz. Tamamı 35 bin defa bir ayda bizim sistemimize girerken kullanıcılar bu telefonların tamamıyla. Tek başına Galaxy S3'te giren kullanıcı sayısı 20 bin. Yani bu aynı zamanda Türkiye'de telefonun ne kadar sattığını göstermesi açısından önemli bir ipucu. Diğer taraftan Samsung'un elde ettiği başarı açısından önemli bir ipucu. Zaten Galaxy Note 2 ile ilgili 3 milyon adet satış bilgisi gelmişti. Galaxy S3'ün de toplamda 30 milyona yaklaştığı söyleniyor zaten. Ama bu açıdan bakıldığında Samsung Android tarafında işin kaymağını götürmeye devam edecek yerinde gibi söyleyebiliriz. Buradan Microsoft'a geri geçelim aslında. Çok kısaca değineceğimiz bir haber olacak bu. Microsoft biliyorsun kendi tabletini duyurdu Surface adını verdiği. Bunun ilk versiyonu Windows RT'yi kullanmakta. Yani ARM tabanlı bir işletim sistemine sahip. Windows 8'in ARM versiyonuna sahip. Üzerinde Tegra 3 vardı. Şimdi bu tablet bilgisayarın 32 GB'lık versiyonuyla ilgili Microsoft şöyle bir açıklama yaptı. Biz 32 GB satıyoruz ancak siz 16 GB kullanabileceksiniz. Yani bunun nedeni de Windows RT işletim sisteminin dosyaları, geri kurtarma dosyaları, ofis uygulamasının standart gelmesi bir takım uygulamalardan ötürü siz tableti Surface kutusundan çıkardığınızda maalesef fiyatını verdiğiniz tabletin sadece yarısı kadar depo olmadığını kullanabileceksiniz.
Ya ben 16 GB'da Windows 7 kurarım, üstüne ofis kurarım, üstüne de 2-3 tane uygulama kurar, çalıştırırım. Hani Microsoft ne yapmış da bu 16 GB'ı kendine ayırmış? Bilmiyorum, belki başka güvenlik önlemleri için ayırmış veya kullanıyor olabilirler ama 16 GB hakikaten bir tablet için en azından bu tarz yedekleme işlemleri veya kurtarma işlemleri için kullanmak oldukça enteresan bir sonuç. Yani ben açıkçası merak ediyorum. Tableti elime geçirdiğimde ilk işim hani o bir şekilde oraya ulaşıp o kadar boyut hakikaten bir şeyler tarafından kullanılıyor mu bakmak olacak.
Yani bu açıdan bakıldığında biz Nexus 7'nin 8 GB versiyonu için kullanılabilir alanın 5,5 GB olduğunu öğrendiğimiz hani eleştirdik. Yani burada yarısı kadar alanın bu şekilde kullanılması aynı zamanda Windows tarafındaki kod büyüklüğünün ya da kod karmaşasının da Android'e kıyasla ne kadar fazla olduğunu göstermekte. Tabii zaten burada hani Windows RT'nin aslında Windows 8'in özel bir versiyonu olduğunu, üzerine Metro arayüz olduğu gibi bir takım şeyleri de düşünerek doğrudan Android ile kıyaslamak çok doğru değil. Ancak bakıldığında 32 GB aldığınız tabletin sadece 16 GB'ını kullanabiliyorsunuz. Bu da oldukça ilginç bir detay. Türüne az rastlanır bir durum olarak da gösterilebilir. Buradan aslında ARM tarafına geçelim. Aslında bu haberi önümüzdeki bölümlerde daha fazla değineceğiz ancak kısaca bilgi vermekte de fayda var. ARM yaptığı açıklamayla 64 bit işlemcilerini aslında duyurdu. V8 mimarisini kullanan yeni nesil işlemcilerini. Bunlar hani A50 serisi altında A53 ve A57 oldu. A53 daha böyle giriş orta odaklı bir işlemci. A57 ise tam böyle performans çılgınlarına hitap edecek bir işlemci olarak göze çarpıyor. Hani bakıldığında aslında mimari anlamda böyle über süper radikal değişiklikler olmamakla birlikte hem üretim teknolojisine bağlı olarak verimlilik arttırılmış hem de ciddi oranlı performans geliştirmeleri yapılarak hem 32 bit hem de 64 bitte mobil dünya arenası için Intel'den doğabilecek tehlikelere karşı biraz daha kendisini sağlam almış gibi görünüyor.
Evet, şimdi A53 dedin, A57 dedin. İlk olarak A53'ü değerlendirelim bu noktada. A53 şu andaki Cortex M3 yapısına benzetebileceğimiz bir işlemci. Basit yapısı var. Zar alanı olarak oldukça ufak, oldukça düşük güç tüketiyor ve basit işler için biçilmiş kaftan diyebiliriz bu noktada. A57 ise daha karmaşık bir yapıya sahip. Out of order, yani sıralı olmayan bir şekilde komut setlerini çalıştırabiliyor. Bu noktada daha büyük zar alanına ihtiyaç duyuyor. Ve tabii ki doğal olarak da daha yüksek performans sunuyor. Şu anda A57'nin performansını aynı Cortex A15'e kıyasla aynı güç tüketiminde yaklaşık 3 kat olarak belirlemiş ARM. A53 için aynı şeyi standart bir Cortex A9'dan yaklaşık %30-%40 daha az enerji tüketip %60 daha ufak bir alanında aynı performansı gösteriyor.
Özellikle şunu söyleyebilirsen A53 diri seviyesi olacak ancak performans anlamında şöyle bir örnek verebiliriz. A53 tabanlı bir işlemci Cortex A9'la aynı performans seviyesini %60 daha az zar alanını da verebilmekte. Yani buradan güç tüketimindeki kazanımları dikkate alabiliriz. Ama bu açıdan bakıldığında hem 32 bit hem de 64 bit için ARM'ın iddialı geldiğini hem performansı arttırırken hem de güç tüketimini azalttığını görmek mümkün. Zaten ilerleyen bölümlerde biz bu ARM mimarisi üzerine daha derinlemesine duracağız. Son haberimiz de iPad cephesinden olsun. Aslında birden fazla haber var ancak kısa kısa geçebiliriz biz bunları. iPad 4'ün test sonuçları yayınlanmaya başladı zaten. Piyasaya çıktı ürün. Bu açıdan bakıldığında grafik birimi tarafındaki güncellemeyi de gördük. PowerVR SGX 554 MP4 var. 4 çekirdekli ancak alü birimlerinin arttırılmasına bağlı olarak performansı ciddi şekilde geliştirilmiş bir grafik birimi. Yani bakıldığında şu an dünyanın en hızlı hem genel işlem performansı hem de grafik performansı anlamında en hızlı tablet olarak söylenebilir.
Evet, performans anlamındaki yenilikler gerçekten dikkat çekici. Özellikle 554 uzun zamandır açıklanmıştı aslında, teknik özellikleri ortadaydı ama yani fiziksel anlamda GPU'yu görebilen yoktu. Bu noktada belki şu akla gelebilir. Imagination'ın ortaklarından biri olan Apple bu noktada baskın davranıp hani ben bu şirketin ortağıyım, bu grafik birimlerini ilk ben kullanırım tarzında bir yaklaşım sergiliyor olabilir. Çünkü diğer imagination çözümlerini kullananlara baktığımızda hala milletin yani Texas Instruments kalıyor geriye. O Mac 5 TGX 540 ile baş ettiğini görüyoruz. Bu noktada 554 özellikle 543'e kıyasla ALU birimlerinin 2 kat artmasından dolayı performansı birçok noktada 2 kata yakın arttıracak. Saat frekansıyla da beraber bu performans artışı daha da fazla bir kazanım haline gelecek.
Yani şu an için en hızlı tabletin iPad 4 olduğunu açıkça evet. söyleyebiliriz. Hani Google tarafından Nexus 10 piyasaya çıktı ancak Cortex A15 bile o tableti kurtarmadı maalesef. Hem genel işlem performansı hem de grafik performansı. Belki sürücü uyumsuzluğu, belki yazılım tarafındaki sıkıntıların etkisiyle iPad 4'ün gerisinde kaldı gibi görünüyor. En azından testlerin büyük bir kısmına diyelim biz buna. Yani şu an için performans konusunda iPad 4 hala üst noktadaki yerini korumakta diyebiliriz. İkinci haberimiz iPad mini ile ilgili olacak. iPad mini piyasaya çıktı. Yani 1024'e 768 boy çözümünde ve 7.9 inç büyüklüğünde ekrana sahip. Ancak iPad mini 2 ile ilgili iddialar da hemen başladı. AU Optronics adı verilen panel üreticisi bir firmanın iPad mini 2 için önümüzdeki yılın ortalarına doğru yeni nesil panel üretimine başlayacağı ve 7.9 inçte 2048 piksellik bir, hatta tam söyleyelim 2048'de 1536 piksellik bir çözünürlükte bir panel üreteceği söyleniyor ki piksel yoğunluğu da yaklaşık olarak 324 ppi'ye denk gelmekte. Hani bu hakikaten bu çözünürlük, bu büyüklükte bir ekran için gerçekten çılgın değerler olarak gösterilebilir.
Yani aslında bu panelin üretimi çok da zor bir şey değil çünkü biliyorsun piksel değerleri, daha çok inç başına düşen piksel değeri önemli oluyor bu noktada PPI dediğimiz ve bu ekran filmleri, ekran tabakaları yani kendi ölçülerinde değil daha büyük ölçülerde üretilip sonra kesilip uygun cihazlara aktarılıyorlar. Zaten bu PPI değerine sahip ekranlar mevcut. Hani bunu üretmek aslında çok zor olmayacaktır en azından prototip anlamında. Tabii ki hacimli üretim için illaki çeşitli anlaşmalar yapılıyor olacaktır arka kapılarda ama sonuçta bu teknoloji şu an mevcut. Benim şaşırdığım bu konuda hani iPad mini daha yeni çıktı ortada kimse ürünü göremedi. Hani 5-6 ay sonra 7 ay sonra daha yüksek bir çözünürlüklü iPad mini 2 çıktığı zaman şu anki iPad 3 mağdurları diyeyim artık gibi birçok yeni bir kullanıcı kitlesi oluşturacak. Bu da Apple'a karşı bazı kişileri soğutabilir.
Aslında açıkçası. Burada şunu söyleyebiliriz son not olarak hani yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Hani Steve Jobs'tan sonra şirketin aslında o Jobs geleneğinden uzaklaşmaya başladığı yönde bir takım tartışmalar var çünkü Steve Jobs 7 inçe çok sıcak bakmayan bir kişiydi ancak hemen ardından Apple bu kategoriye girmiş oldu. Yani Steve Jobs döneminde Apple bir yıl içerisinde hiçbir zaman ürünü güncellemesine gitmemişti. Evet. Şimdi bunu yapar oldular. Steve Jobs döneminde bakıldığında yöneticiler yani Apple'ın üst yöneticileri ikinci bir şirketin yönetim kademesine çok fazla yer almamışlar. Bunun tek örneği Tim Cook'tur 2005-2006 yıllarda Nike'ın yönetim kuruluna yer almış bir tekstil firması olarak bakıldığında. Ancak şimdi dün gelen bir haber vardı. Apple'ın yazılımlardan sonra üst yöneticisi Bay Q'da Ferrari'nin yönetim kademesine dahil olmuş. Hani artık orada nasıl bir iş yapar ya da internete girebilen entegre iPad'le Ferrari üretiler onu bilmiyorum. Ancak hani böyle gelişmeler var. Yani Steve Jobs tarafından gelen oluşturulmuş bir Apple geleneği vardı. Ancak yavaş yavaş ondan uzaklaşıldığını görmekteyiz ki zaten Scott Forstall yani iOS işletim sisteminin babası diyebileceğimiz adam da Steve Jobs sonrasında şirketten bir şekilde uzaklaştırıldı. Hani bu açıdan bakıldığında Apple'ın önümüzdeki döneminin nasıl olacağı, nasıl şekilleneceğini beraber göreceğiz. Evet. Şirket bir sıçrama da yapabilir ancak gerileme dönemine de girebilir. Çünkü yönetim kademesinde bir takım değişiklikler var. Operasyon anlamında da bazı güncellemeler yapıyorlar kendi içlerinde. Ve bunun piyasaya ve kullanıcılara nasıl yansıyacağını bekleyip göreceğiz.
Yani şirket bu noktada kesinlikle gerilemiyor. Hala teknoloji üretiyorlar, yeni şeyler yapıyorlar ama şunun farkına vardılar. Rakipler de boş durmuyor. Ve hani bir ürün çıkarıp da bir sene artık üstüne yatıp, 1,5 sene üstüne yatıp, belli teknolojilerin üstüne yatıp hani aynı ürünü biraz daha sağını solunu değiştirip satamayacaklarını görmüş oldular.
Evet bu yorumlarımızla birlikte mobilitenin sonuna geldik. Programımızla ilgili görüş, düşünce ve önerilerinizi, eleştirilerinizi, özellikle eleştiri yapmaktan lütfen geri kalmayın. Biz de o doğrultuda ilerleyen bölümleri sizin isteklerinize bağlı olarak güncelleyelim, geliştirelim. Yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Bu bölüm için şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.
Hoşçakalın.